Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 7. Ayrım. İyi laftı, dedi Mac Elroy ve ayağa kalktı. Destek için sandalyeyi tutuyordu. Seni tekrar görmenin ne kadar güzel olduğunu anlatmama imkan yok. Bana çok iyi geldi. Bir şey daha var. Weaver bana parktan alınan kayıtları gösterdi. Görüntü maalesef patlamadan sonra kesiliyor. Parazitleniyor. Öyle mi? Mac Elroy Chapman'a baktı. Mary, belki sen Oliver'a görüntünün tamamını bulabilirsin. Daha fazlası vardır diye düşünmüştüm. Mac Elroy gülümsedi. Her zaman daha fazlası vardır. Stone'un ağzı yukarı doğru kıvrıldı. İran'a tekrar gittin mi? Mac Elroy gülümsedi. Yanımda sen olmadan gitmeyi aklımdan bile geçirmedim. Mary sana dosyalarımızı gösterir. İyi şanslar. Adam birkaç saniye sonra iç odalardan birine girip kayboldu. Chapman ve Stone'u yalnız bırakmıştı. Evime geri dönmem lazım, dedi Stone. Sonra sizin dosyaların üzerinden geçeriz. Tamam, ama zamanımız tükeniyor olabilir. Onu merak etme. Zaten zamanımız her an tükeniyor. Bölüm 12. Stone ve Chapman bekçi kulübesine geri dönünce Stone çay için su koydu. Chapman da çantasındaki dosyaları Stone'un masasına yaydı. Chapman laptopuna bir DVD taktı. Daha güvenli bir yerde buluşmayı tercih ederdim. Bu dosyaların hepsi çok gizli, dedi kaşlarını çatarak. Stone sobanın üzerinden bakıp, merak etme, benim güvenlik iznim yok. O yüzden ben bakar bakmaz artık gizli olmaktan çıkacaklar, dedi neşeyle. Canın cehenneme, diye mırıldandı Chapman. Ellerinde çay fincanlarıyla masaya oturup dosyaların ve raporların üzerinden geçmeye başladılar. Stone'un bakışları kağıtların ve raporların üzerinden hızla geçiyordu. Kıvrak ve deneyimli zekası, önemli ile önemsizi hemen ayırt edebiliyordu. Stone'un incelemesi bitince, ''Videonun tamamını görmek ister misin?'' diye sordu Chapman. Stone başıyla onayladı. Daha önce bana neden belli bir kısmını gösterdiklerini merak ediyorum. Cevap olarak sadece ekrana baktı Chapman. Birlikte kaydı izlediler. Sadece görüntü vardı. Ses yoktu. Patlamadan sonra görüntü parazitlendi ama sadece birkaç saniyeliğine. Patlama bir süreliğine elektrik sinyallerini etkilemişti. Video devam edince Stone kaydın devamını da gördü. Eskiden Jackson heykelinin olduğu yeri alevler ve beyaz dumanlar kaplamıştı. Parmaklıklar ve topun parçaları tüy gibi havada uçuşuyordu. Hiç kimsenin ölmemiş olması bir mucizeydi. Neyse ki o saatte park tamamen ıssızdı ve güvenlikler parkın çevresini tutuyorlardı. Stone bilinçsiz bir halde yere düşüşünü gördü. İngiliz ajan kalkıp uzaklaşmıştı. Adamınız iyi görünüyor. Dişi hariç tabii. Dayanıklı biridir. Ama seninle çarpışmanın sert bir duvara çarpmak gibi olduğunu söyledi. Stone kaydı incelemeye devam etti. Kadın ve takım elbiseli adam artık görünmüyorlardı. Etrafta koşuşan insanlar vardı. Pennsylvania Caddesi'ndeki ışıklı direkler caddeye devrilmişti. Polis arabaları ve gizli servisin kamyonetleri hızla kaçışıyorlardı. Blair Köşkü'nü anında kapadılar. Son 30 saniyeyi tekrar gösterebilir misin lütfen? Chapman biraz geri aldı ve Stone patlamayı tekrar izledi. Şaşırmış bir halde geri yaslandı. Sorun nedir? Diye sordu Chapman videoyu kapatınca. Daha da yavaş gösterebilir misin? Denerim. Birkaç tuşa bastı. Sanırım yapabileceğimin en iyisi bu. Her şeyi en yavaş halinde bir kez daha izlediler. Stone, jogging yapan adamın gittiği yönü izledi. Parka girmeden önce iki tane üniformalı gizli servis görevlisinin ve bir köpeğin yanından geçmişti. Spor kıyafetler giyinmiş şişman bir adam, dedi Chapman. Koşu için uygun biri gibi görünmüyor, değil mi? Jogging kıyafetleri giyen insanların illa koşmasına gerek yok. Yürümeye çıkmış da olabilir. Öyle olsun. Bomba şu iPod'da olabilir. Chapman başıyla onayladı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. C4 ya da Semtex olabilir ya da daha güçlü bir şey. Eğer öyleyse kalıntıların içinde bir ip ucu bulunabilir. Hem evet hem hayır. Evet, iPod patlamış olmalı ama bunun için patlayıcının bir parçası olmasına gerek yok. Ama uzmanlar bunu söyleyebilirler, dedi Chapman. Yanık izlerinden, deformasyonun açısından iç patlama mı, dış patlama mı bellidir. Stone ona dönüp baktı. Patlayıcılar hakkında bilgin var mı? Beni çağırmalarının bir nedeni de bu. 3 yıl boyunca İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun barış imzaladığına inanmayan pislik İrlandalıları kovaladım. Bir şeyleri havaya uçurmak hoşlarına gidiyordu. Çok şey öğrendim onlardan. Eminim. Stone tekrar ekrana baktı. Ağaç çukuruna dalıyor. Birkaç saniye sonra da patlama oluyor. Belki de intihar bombacısıydı. Stone şaşırmış görünüyordu. Kim kendini bir çukura dalarak öldürür ki? Özel alan yapısı hakkında ne düşünüyorsun? Merakla Chapman'a baktı Stone. Hangi alanın yapısı? Bir sürü Amerikan ajanının özel alanı. Bir günden az bir süredir bu iş içindeyim. Ama kendimi şimdiden klostrofobik hissetmeye başladım. Cehennem köşesini duydun mu hiç? Chapman başını iki yana salladı. Stone öne eğilip donmuş ekrana dokundu. Lafayette Parkı vardı görüntüde. Cehennem köşesi burası, dedi. Pensilvanya Caddesi, ana cadde, DC polisine ait. Lafayette Parkı'nın etrafındaki kaldırımlar gizli servisin bölgesi. Parkın kendisi ise park polisinin yetkisinde. Gizli servis ajanlarına caddede ya da parkta şüpheli birini gördüklerinde onu kaldırıma sürüklemeleri ve orada tutuklamaları öğretilir. Kimse yargılama yetkisi konusunda bir sidik yarışına girmek istemez. Tamam, dedi Chapman yavaşça. Cehennem köşesi, dedi Stone tekrar. Federal görevliler ve polisler bu işten nefret ediyor. Ama onlar da aynı şeyi yapmak zorundalar. Patlama o noktada olan bir olay. Park polisi olayı kontrol edecektir ama FBI ve Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu da işin içine girecektir. Yurt içi güvenlik, gizli servis, Milli İstihbarat Merkezi ve CIA de akbabalar gibi etrafta dolaşacaktır. Chapman çayından bir yudum aldı. Ne olacak peki? Parka gitmemiz lazım. Araştırmacılarla konuşmalı, koşan adamın, kadının ve takım elbiseli adamın kimliklerini öğrenmeliyiz. Chapman'a baktı. Sizin adamınız nerede? Sorgulama için hazır ama elimizde ayrıntılı bir rapor var zaten. O senden daha az şey görmüş. Pekala. Chapman ceketine uzandı. Parka hemen gidelim mi? Evet. Benim arabamı alalım mı? Benim arabam olmadığı için başka şansımız yok. Bölüm 13. Annabel Conroy asansöre gitti, ikinci kata çıktı, asansörden indi ve Jefferson binasındaki Millet Meclisi Kütüphanesi'nin nadir eserler okuma odasına girdi. Odaya göz gezdirirken arka masalarda oturan Caleb Shaw'u gördü. Göz göze geldiklerinde adam hemen yanına geldi. Annabel, burada ne yapıyorsun? Biraz ara verebilir misin? Reuben ve Harry Finn de dışarıda. Konuşmak istiyoruz. Ne hakkında? Sence? Oliver hakkında tabii ki. O herifler onu hastaneden aldığından beri Oliver'ı ne gördük ne de ondan bir haber aldık. Oliver başının çaresine bakar. Ama bizim yardımımıza ihtiyacı olabilir. Pekala, bir dakika izin ver o zaman. Asansörle aşağı inerken, bugün benim için çok heyecan verici bir gün dedi Caleb. Nedenmiş? F. Scott buldum az önce. Sıradan bir F. Scott değil hem de. O F. Scott. Hangi F. Scott? Caleb dehşet içinde baktı adama. F. Scott Fitzgerald. Tüm zamanların en iyi Amerikan yazarlarından biridir. Duraksadı. Aman tanrım, Annabel, sen yıllardır nerede yaşıyorsun? Kütüphaneden uzak bir yerde sanırım. Muhteşem Gatsby en büyük başarısı ve en ünlü kitabıdır. Etraftaki bir sürü muhteşem Gatsby'lerden biri değil hem de. İlk baskısı, ilk hali. Ama çok ender elde edebileceğin bir kapağı var. Annabel boş gözlerle bakıyordu. Bilirsin işte, o çekici kadın gözleri olan kapak. Klasik edebiyatın en değerli ve ünlü kapaklarından biridir. Aslında kapak daha kitap bitmeden ortaya çıkmış. F. Scott o kadar beğenmiş ki kitaba o resmin geçtiği bir bölüm eklemiş. "Çok ilginç," dedi Annabel. Ama sesinden pek ilgilenmediği belliydi. Bir keresinde Caleb'la 2 gün boyunca aynı karavanı paylaşmıştı ve Caleb hiç durmadan edebiyatla ilgili şeyler anlatarak eğlendirmişti onu. Asansörden indiler ve çıkışa doğru yürüdüler. "En iyi kısmı bu değil. Kitap Zelda'nın kopyası. Kaynak çok kesin," diye devam etti Caleb. "Zelda kim? Zelda kim mi?" Caleb yine duraksadı. "Karısı tabii ki. Zelda ve Scott. Onlardan daha trajik bir çift Marasan'da bulamazsın. Kadın bir akıl hastanesinde ölmüş ve Scott da kendini öldürene kadar içmiş. Scott kitabı karısına atfetmiş. Edebiyat için ne uygun bir çift. Birbirlerine çok uygunlar. Böyle çiftleri seviyoruz. Çok mu değerli kitap?" "Kesinlikle. Ne kadar ödedin?" Caleb şaşkın görünüyordu. "Yani herkesin alabileceği bir miktarda değildi. Hadi ama sadece fiyat söyleyeceksin." 6 rakamlıydı. O kadarını söyleyebilirim," dedi biraz kendini beğenmiş bir halde. Annabel'in ilgisini çekmişti bu. "Büyükannem bana Uğultulu Tepeler kitabının kendi nüshasını bırakmıştı. Ne kadar edeceğini merak ediyorum. Gayet iyi durumda." Caleb ilgilenmiş gibi görünüyordu. "Uğultulu Tepeler mi? İyi durumdaki ilk nüshalarını bulmak çok zor. Nereden almış?" 8 yıl önce bir kitapçıdan almış. Ama kağıt kapaklı. Sorun olur mu?" Caleb sert bir bakış attı ve aynı tonda "komik," dedi. Dışarıda Reuben ve Harry Finn'in yanına gittiler. Finn, Stone'un gençlik versiyonu gibiydi. İnce, uzun ve öldürücü. Gerekmedikçe geri çekilmezdi Finn. Enerjisini her an çıkabilecek bir krize saklıyor gibiydi. Reuben üniformasını çıkarmış, her zamanki pantolonunu, kazağını ve mokasen ayakkabılarını giyinmişti. Kütüphaneye çıkan geniş merdivenlere oturdular. "Ne yapacağız?" diye sordu Annabel. "Ne yapabiliriz ki?" dedi Reuben. "Oliver'ın başı dertli olabilir," diye cevapladı Reuben. "Oliver'ın başı sürekli dertte," dedi Caleb. "Onu hastaneden çıkaran adamlar," diye söze başladı Annabel. Finn araya girerek, "Milli İstihbarat Merkezi'nden, Riley Weaver'ın adamları. Benim adamlarımdan birinden duydum. Alıp bırakmışlar. Oliver'ın onlara istediklerini verdiğinden şüpheliyim," dedi. "O zaman başı dertte," dedi Annabel. "Ve bizim ona yardım etmemiz lazım." "Neden onun yardım istemesini beklemiyoruz?" diye sordu Caleb. "Neden?" diye çıkıştı Annabel. "Çünkü ne zaman ona yardım etsem burada başım belaya giriyor," dedi kocaman kütüphane binasına bakarak. "Ben deneme süresindeyim. Benim yaşımda ve tecrübemde biri için bu muhteşem bir şey. Kimse senden işini tehlikeye atmanı istemiyor Caleb. Ama ben bir şey buldum. Aslında o yüzden hepinizle bugün buluşmak istedim." "Ne buldun?" diye sorduruyor bunu. "Oliver bir yere gidecekmiş." "Nereden biliyorsun?" "Kulübesinde bir valiz buldum. Bir sürü de kitap vardı içinde. Sanırım Rusçaydılar." "Kulübesine zorla girip buldun yani," dedi Caleb öfkeyle. "Senin mülkiyet hakkına hiç saygın yok, Annabel Conroy. Hem de hiç. Bu çok sinir bozucu bir şey, gerçekten." Çantasından bir kitap çıkarıp kütüphaneciye gösterdi. "Evet, Rusça," dedi adam başlığa bakarak. Sonra daha dikkatli baktı. "Rus politikaları hakkında bir kitap. Ama çok eski. Neden böyle bir kitabı yanına alsın ki?" "Belki de Rusya'ya gidecekti ve dilini yeniden hatırlamak istiyordu," dedi Finn. "Dili geliştirmenin bir yolu da kitap okumaktır." "Oliver neden Rusya'ya gitsin ki?" diye sorduruyor bunu. "Dur bir dakika. Oraya nasıl gidecekti?" "Pasaportu yok, kimliği yok. Seyahat için gerekecek parayı saymıyorum bile." "Gitmesinin tek bir yolu var," dedi Annabel. "Amerikan hükümeti adına mı diyorsun?" dedi Finn. "Evet." "Amerikan hükümeti adına," diye bağırdı Caleb. "Hükümet için çalışmıyor ki. Yani artık çalışmıyor." "Belki işler değişmiştir," dedi Annabel. "Yani adama onur madalyası bile önermişlerdi." "Oliver tekrar işe dönecek onca yıldan sonra. Asla inanmam," diye dalga geçtiriyor bunu. ona yaptıkları onca şeyden sonra, dedi Finn sessizce. Neden böyle bir şey yapsın ki, diye sordu Caleb. Oliver hakkında bildiğimiz bir şey varsa, o da hükümete güvenmediğidir. Belki de seçme şansı yoktu, dedi Finn. Ama artık 20 yaşında değil ki, diye sert bir yanıt verdi Annabel. Dün gece neredeyse öldürülecekti. Eğer Rusya'ya giderse bir daha geri gelmeyebilir. Daha yaşlı olabilir ama artık daha akıllı. Birikimlerini hiçe saymamak lazım, dedi Rubin. Divin'deki hapishanede neredeyse ölüyordu Rubin, diye hatırlattı Annabel. Ve Milton öldü, dedi içtenlikle. Milton Farb'a en yakın olan kişi Rubin ellerine baktı. Belki de bu pislikler için hepimiz çok yaşlıyız. Peki, Oliver'ın işini nasıl halledeceksiniz? Bizden yardım istemeyeceğini biliyorsunuz. Divin'de olanlardan sonra istemez, dedi Finn. Doğru. Bizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacaktır, dedi Caleb. O zaman belki de bizden yardım istemesini beklemememiz lazım, dedi Annabel. Belki gelecek için önlemler almalıyız. Tam olarak neyi kastediyorsun, diye sordu Rubin. Oliver'ı gözetlemeyi mi? Hayır, ama birleşik bir cephe kurup ona ne düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum, dedi Rubin. Annabel ayağa kalktı. Tamam, eğer siz beyler onun ölüm ilanını görmeyi bekleyecekseniz bekleyin. Ben beklemeyeceğim, dedi ve yürümeye başladı. Annabel, diye arkasından bağırdı Rubin. Dönüp bakmadı bile. Çok inatçı, diye homurdandı Caleb. Kadınların çoğu gibi. Muhtemelen bu yüzden hiç evlenmedim. Rubin ters ters baktı. Başka sebepleri de olduğunu sanıyordum Caleb. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73. Devamı 8. ayrımda.